7. Bölüm Fıtrattan İslam'a. Bu bölümde insan fıtratının nasıl İslam'ın Allah'ın gönderdiği din olduğunu gösterdiği ortaya konulacaktır. Fıtratın Allah'ın varlığını ve İslam'ın Allah'ın dini olduğunu desteklediğini ortaya koymaya gayret ettiğim çalışmalar yapmama en çok Kur'an'ın şu ayeti ilham kaynağı olmuştur. Rum Suresi 30. O halde Allah'ı birleyen olarak dine, Allah'ın o fıtratına yönel ki insanları o fıtratla oluşturmuştur. Allah'ın yaratışında değişiklik yoktur. İşte hep geçerli olan din budur, fakat insanların çoğu bilmezler. Bu ayete göre fıtrat, Müslümandan ateiste, Hristiyandan Budiste bütün insanların sahip olduğu yaratılış özellikleridir. Bu yaratılışta bir değişiklik olmadığı ve burada din açısından önemli deliller olduğu ayette vurgulanmaktadır. Fakat ayette bütün insanlarda aynı fıtrat özelliklerinin mevcut olmasına rağmen insanların çoğunun bunların din açısından ne sonuçlar getirdiğinden habersiz olduğuna dikkat çekilmesi de önemlidir. Bu bölümde ortaya konulacak argümanları anlamak için öncelikle insan fıtratının tesadüfen oluşmadığını fakat Allah tarafından yaratıldığını anlamak gerekmektedir. Bu hususa inanmayan birisine öncelikle daha evvelden adlarını zikrettiğim kitapları okumasını tavsiye ediyorum. Eğer bu kitapları okumayacaksa bu bölümü atlayabilir veya Allah'ın varlığı konusunu paranteze alıp bu bölümü okuyup sonra o konuya dönebilir. Bu bölümü yazarken özellikle Fıtrat Delilleri kitabımdan yararlandığımı belirtmek istiyorum. Burada bir hususa dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu bölüm boyunca göstermeye çalışacağım gibi fıtratımız Allah'ın gönderdiği dinin olması gerektiğini ve İslam'ın Allah'tan olduğunu desteklemektedir. Fıtratımızın İslam'ın Allah'tan olduğunu desteklemesi gibi Kur'an'ın fıtratımızda İslam'ı destekleyen unsurlar olduğuna dikkat çekmesi de olağanüstüdür. O zaman Kur'an'ın yukarıda alıntıladığım Rum Suresi 30. ayetinde de bir harikalık vardır. Kur'an'daki bu ayeti bilmeseydik de buradaki fıtrat delilleri başlığında ifade edilenlerin İslam'ın Allah'tan olduğunu desteklediğini söyleyebilirdik. Fakat Kur'an'ın fıtratla ilgili bu duruma dikkat çekmesi Kur'an'la İslam'la ilgili ek bir harikalık olarak not edilmelidir. Doğal arzulardan İslam'a. Doğal arzular ifadesiyle sağlıklı bütün insanlarda var olan arzuları kastediyorum. Örneğin yaşam ve mutluluk arzusu gibi arzularımız doğal arzulardır. Bunlar içimizden gelir. Bunların yanında dıştan gelen, içinde olduğumuz kültürün etkisiyle veya şahsi tercihlerimizle oluşmuş arzularımız da vardır. Örneğin bazı insanların futbol oynama veya pembe elbise giyme istekleri böyle arzulardır. Bunlar insanlarda ortak olarak var olan doğuştan gelen arzular değildir. Fıtrat, bütün sağlıklı insanlarda ortak olarak var olan özelliklerdir. Bütün insanlarda var olan doğal arzularımız da fıtratımızın bir parçasıdır ve buradaki hareket noktası bunlar olacaktır. Doğal arzularımızın olmadığı, mutluluk arzusu veya korku ve korkulardan kurtulma arzusu duymadığımız bir varlık olmamız da mümkündü. Nitekim taşlar veya sandalyeler böyle varlıklardır. Bu tip arzularımızın varlığı muazzam bir durumdur fakat her sağlıklı insanda böyle arzuların olması sanki bu arzuların varlığını önemsiz kılıyormuş gibi bir aldanma ve arzularımız üzerine ciddi bir tefekkürde bulunmama gibi sebeplerle mevcut arzularımıza sahip olmaktaki harikalığı kavrayamayabiliyoruz. Arzularla ilgili buradaki argümanın değerini daha iyi anlamak için doğal arzulara sahip olmaktaki muazzamlığa tanıklık etmek önemlidir. Doğal arzularımız, Kur'an'ın Allah'ı tanıtmasından sonraki en temel mesajları olan peygamberliğin ve ahiretin varlığını desteklemektedir. Bu konuda 4 tane doğal arzumuzu ele alıp inceleyelim. 1- Yaşam arzusu. 2- Korkuların giderilmesi arzusu. 3- Mutluluk arzusu. 4- Adalet arzusu. 1- Yaşam arzusu. En temel arzularımızdan birisidir. Schopenhauer gibi filozoflara göre bu arzu, irade her şeyden daha temeldir. Albert Schweitzer de yaşam arzusunu felsefi, etik ve dini yaklaşımlarının temeline koymuş ve içimizde şahit olduğumuz bu arzunun bilimin haber verebileceği her şeyden daha temel ve kesin olduğunu ifade etmiştir. Zihnimiz diğer canlı türlerinden farklı bir şekilde çok uzun bir geçmiş ve çok uzun bir gelecekle ilişki kurabilir. gelecekle, içindeki yaşam arzusuyla ilişki kuran insanın bir ahiret yaşamına karşı arzu duyması kaçınılmazdır. İçindeki yaşam arzusunun sesini dinleyen hiç kimseyi bu dünya hayatının tatmin edeceğini sanmıyorum. İnsanlar doğuştan, yani fıtraten, zihinleriyle gelecek üzerine düşünme özelliğine ve doğuştan yaşam arzusuna sahiptir ve bu dünyadaki insanlık hali ölümlü olmaktır. Sonuçta insanlığımıza içkin bu durumlar, fıtraten ahiretin varlığına ihtiyaç duyduğumuzu gösterir. Ahirete inancı insanlarda oluşturan, dünyada gözlenen tek alternatifse dindir. 2. Korkuların giderilmesi arzusu. Sağlıklı her insan doğuştan korku duygusuna ve bununla beraber bu duygudan kurtulma arzusuna sahiptir. Korkunun ne kadar güçlü bir duygu olduğuna ve insan eylemlerine yön vermede ne kadar etkili ve temel olduğuna tanıklık etmeyenimiz yoktur. Korkuların giderilmesi arzusu, yaşam arzusuna benzer şekilde bizi ahiretin varlığına yöneltir. Fakat yaşam arzusu ve korkuların giderilmesi arzusu birbirlerine indirgenemeyecek iki ayrı arzu oldukları için bunları iki ayrı arzu olarak inceliyorum. David Hume ve Sigmund Freud gibi ünlü filozof ve psikologlar korkularla dinin arasındaki bağlantıya dikkat çekmişlerdir. Gelecekle ilişki kuran insan zihninin en temel korku konusu olan ölüm korkusundan kurtulma arzusunu tatmin edecek tek obje ahiret hayatının varlığıdır. Ayrıca evrendeki acizliğinin farkına varıp bundan korku duyan insan ancak yaratıcısıyla irtibat kurarak bu durumla baş edebilir. Yaratıcıyla irtibat sağlamayı mümkün kılan tek alternatif ise dindir. Böylece fıtratımızın bir parçası olan arzularımızın bir parçası olan korkulardan kurtulma arzusu bizi ahirete ve dine inanca yöneltmektedir. 3. Mutluluk arzusu. Bütün normal insanlar mutluluğu arzular ve mutluluklarının sürekli olmasını isterler. Bu dünyada sunulanların niteliğinin de, bu dünyadaki zaman süresinin de insanların mutluluklarını gerçekleştirmeye yetmediğini, iç dünyasına bakarak herkesin anlayabileceğini sanıyorum. Bu hususu Lewis çok güzel ifade etmiştir. Eğer kalplerine gerçek anlamda bakmayı öğrenirlerse, insanların çoğunluğu şiddetli bir şekilde istedikleri şeyin bu dünyada olmadığını anlayacaklardır. Öyle bir hasrettir ki, hiçbir evlilik, hiçbir seyahat, hiçbir eğitim gerçek anlamda onu tatmin edemez. Bunu söylerken başarısız evlilikleri, tatilleri, eğitimleri kastetmiyorum. Olması mümkün en başarılıları kastediyorum. Eğer kendim de bu dünyadaki hiçbir deneyimin tatmin edemediği bir arzu tespit edersem, bunun en muhtemel açıklaması başka bir dünya için yaratılmış olduğumdur. Eğer dünyevi hazların hiçbiri onu tatmin edemezse, bu dünyanın bir hile olduğunu göstermez. Muhtemelen dünyadaki hazlar onu tatmin için değil, bilakis onu açığa çıkarmak içindir. Böylece gerçek hayatın farkına varalım. Eğer böyleyse, bir yandan bu dünyevi nimetleri hiçbir zaman küçük görmemeli ve şükürsüzlük etmemeliyim, diğer yandan bunları bir kopyası, yankısı, serabı oldukları şeyle karşılaştırma yanılgısına düşmemeliyim. Kendimde gerçek vatanım için arzuyu muhafaza etmeliyim, o vatan ki ölmeden ona kavuşamam. Mutluluk arzusunun ahireti gerektirdiği ateist ve teist birçok düşünür tarafından ifade edilmiştir. Ahiretin varlığını insanlara öğretmede ve ahirete insanları hazırlamada ise dinin bir alternatifi yoktur. 4. Adalet arzusu. Adalet üzerine fikirleriyle ünlenen felsefeci John Rawls, adaletli ve adaletsiz gibi olağanüstü derecede kompleks ve potansiyel olarak sınırsız çeşitlilikte yargıda kullanabileceğimiz temel kavramların ve bunlara dayalı ahlaki yargılarımızın Chomsky'nin dil teorisine benzer bir yaklaşımla anlaşılabileceğini ifade etmiştir. Buna göre dil konuşmaya zihnimiz hazır dünyaya geldiğimiz gibi adaletli ve adaletsiz kavramlarını kullanmaya da hazır bir yaratılışla dünyaya geldik. Gerek eğitimli, gerek eğitimsiz hemen herkesin farklı birçok kültürde bu zor kavramı bu kadar rahat kullanmaları ve adaletin gerçekleşmesinin hemen her kültürde insanların ortak arzuları olması da adalet arzusunun doğuştan fıtri bir insani arzu olduğunu göstermektedir. Nitekim 20. yüzyılın ikinci yarısında psikoloji alanında konuşma öncesi dönemdeki bebeklerle yapılan deneysel çalışmalarda bu hususu desteklemektedir. İnsan doğuştan adalet arzusuna sahiptir fakat dünyada birçok zalimin zulmünün karşılığını almadan öldüğünü, birçok mazlumunsa yaptıkları iyiliklerin karşılığını almadan vefat ettiklerini gözlemlemekteyiz. İçimizdeki adalet arzusunun gereği mazlumlara birçok zulüm yapan bu kişilerin cezalandırılması ve iyilerin yaptıkları iyiliklere karşı ödüllendirilmeleridir. Bu dünyada bunlar gerçekleşmediğine göre ancak ahiret hayatının varlığı ve ahiret hayatında ödüllendirme ve cezalandırmanın olmasıyla içimizdeki adalet arzusu tatmin olabilir. Ahirette adaletin yerini bulacağı İslam'ın en temel mesajlarındandır. Bahse konu arzularımızın ahirete, dine ve Allah'a inanca götürdüğünü birçok ateist düşünür de ifade etmişlerdir. Örneğin Feverbach, mutluluk arzumuzun, Freud ise korkularımızın bizi bu inançlara yönelttiğini ifade etmişlerdir. Teoloji antropolojidir diyen Feverbach gibi birçok ateist, insanların arzularının ahireti, ahiretin ise Allah'ın varlığını gerektirdiğini tespit etmişler, fakat bu tespitlerini insanların ahiretin ve Allah'ın varlığını uydurmalarının sebebi olarak görmüşlerdir. Feverbach, Allah'ı başta yok saydığı için insanlardaki arzuları hayali arzular olarak değerlendirir. Freud, dinleri dileklerin tatmini olarak görür. Kısacası, arzularımızın ahiretin ve dinin varlığını gerektirdiği konusunda birçok ünlü ateist düşünür, burada ifade edilenlerle aynı sonuca varmışlardır. Fakat onlar Allah'ın varlığını reddettikleri için içimizdeki bu arzuların varlığını tesadüfi oluşumların neticesi olarak görmüşler ve insanların Allah'a, dine ve ahirete inançlarını tesadüfi arzularının tatmininin ulaştırdığı yanlış sonuçlar olarak değerlendirmişlerdir. Fakat Allah'ın varlığı anlaşılınca doğuştan sahip olduğumuz arzular artık tesadüflerin neticesi olarak görülmeyecektir. Allah insanlara görmeyi ve işitmeyi verdiği gibi bu arzuları da vermiştir. Bu arzuların ahirete ve dine inanacak şekilde bizde var olması da tesadüfi değildir. Allah doğuştan sahip olduğumuz arzularımızı yani fıtratımızın bu bölümünü bizim ahirete ve dine inanacağımız şekilde yaratmıştır. Allah'ın Rabbin kim diye soran, yaratıcıyla irtibat isteyen bir fıtrat yaratıp da buna cevap vermemesi düşünülemez. Ahiret yaşamını arzularımızın talep etmesinin yanında, ahiret yaşamını yaratma gücünü elinde bulunduran Allah'ın, ahiret hayatının yaratılacağını haber vermesini de arzularımız talep eder. İnsanın korkularının giderilmesiyle ilgili arzusu da Allah'ın insanlarla iletişime geçmesini gerektirir. İnsanlarla yaratıcısının iletişime geçmesi için ve tüm bu bildirimler için tek alternatif yaratıcının göndereceği dinin olmasıdır. Bu söylenenler maddelerle ifade edilen bir argüman olarak şöyle sunulabilir. 1. Allah her doğuştan arzunun objesini yaratmaktadır. 2. Allah'ın din göndermesi doğuştan arzuların karşılanması için gereklidir. 3. Sonuç olarak Allah'ın din göndereceği beklentisi, din göndermeyeceği beklentisine tercih edilmelidir. Birinci maddede ifade edilen husus, doğal arzularımızın tesadüfen oluşmadığını, bilinçli bir şekilde yaratıldığını bilmekten kaynaklanan bir beklentidir. Ayrıca sağlıklı her insanda doğuştan ortak olan birçok arzunun, bu dünyada objesinin karşılandığına tanıklık etmekteyiz. Allah acıkanlar için yemeği, susayanlar için suyu, uykusu gelenler için uykuyu bu dünyada yaratarak, yarattığı doğal arzuların karşılığını da yarattığını göstermektedir. Mantıken susama gibi doğal arzularımızın olup da hiçbir objesinin gözlemlenmediği bir dünyada olmak mümkündür. Buna tanıklık etmemiz, bu durum mantıken imkansız olduğu için değil, fakat böyle bir dünyada yaratılmadığımız içindir. İkinci maddede ifade edilen husus, önceki satırlarda açıklandı. Bu görüşü birçok ateist filozofun bile paylaştığına dikkat çekildi. O zaman Allah'ın din göndereceği beklentisinin göndermeyeceği beklentisine tercih edilmesi gerektiğini ifade eden sonuç, mantığın bir gereği olarak bu öncülleri takip etmektedir. Dini, dileklerin tatmini olarak gören birçok ateistin, felsefeleri ve psikolojileri gereği bu yaklaşıma şöyle yanıt vereceklerini tahmin etmek zor değildir. İnsanların arzuları gerçekten de Allah'la beraber dinlerin de varlığını gerektirir. Allah var olsaydı, bunlara inanç elbette rasyonel olurdu. Fakat Allah yoktur. Diğer yandan Allah'a inanan ama bir dine inanmayan bir kitle de vardır. Bu argüman, Allah'ın göndereceği dinin olması gerektiğini inkar eden o kitleye karşı kullanılabilir. Arzulardan hareketle burada varılan sonuçlar, Allah'ın göndereceği dinde şu özelliklerin olmasını gerektirmektedir. 1. Bu dinin varlık anlayışının merkezinde Allah olmalıdır. 2. Bu din, Allah'ı her şeyden haberdar, kudreti yüksek, ezeli olması gibi sıfatlarıyla tanıtmalıdır. Ancak böyle bir Allah arzularımızı bilebilir ve karşılayabilir. Arzularımız böyle bir Allah'ı talep eder. 4. Bu din, ahiret yaşamının varlığını haber vermelidir. 5. Bu din, bu dünyada gerçekleşmeyen adaletin nasıl sağlanacağını haber vermelidir. 6. Bu din, insanların korkularının giderilmesi arzusunu karşılamalı, Allah'ın insanların dualarından ve durumlarından haberdar olduğunu bildirmelidir. Tüm bu özelliklere sahip dinse hiç şüphesiz İslam'dır. Kur'an, Allah'ın insan fıtratının yaratıcısı olduğunu ve insanın benliğinde olan her şeyden haberdar olduğunu haber vermektedir. Allah'ın insanların dualarından haberdar olduğunu haber verip, uçsuz bucaksız evrendeki insanların korkularına karşı destek olmaktadır. Bu dünyadaki ölümden sonra ahirette yaşam olduğunu haber vererek, insanın bu en büyük arzusuna cevap vermektedir. Bu dünyadaki adaletsizliklerin ahirette giderileceğini ve herkesin hakkını alacağını haber vermektedir. Allah'ın ahireti yaratacağını, ahirette adaletin yerini bulacağını en açık ve net şekilde ortaya koyan ve milyarlarca insanda bu hususta inanç oluşturan din, İslam'dır. Kısacası, fıtratımızın bir unsuru olan doğuştan arzularımızdan hareketle burada varılan sonuçlar, neden Müslümanım sorusuna karşı cevabımın bir parçasıdır. İçimizdeki doğal arzular, bu arzuların objesi olduğuna inanmamız için gerekçeler sunsa da, bu objelere mutlaka ulaşacağımızı garanti etmez. Suya karşı arzumuz, suyun varlığını gösterir ama susuzluktan ölmeme garantisi vermez. Aynı şekilde Allah'ın yolladığı dinin olması, bu dine herkesin inanacağının garantisini vermez. Ayrıca doğal arzularımızdan olan susamayı tatmin eden suların, ağır metallerle insanlar tarafından kirletilme olasılığı olduğu gibi, özgür irade sahibi insanların Allah'ın yolladığı dini kirletme ve tahrif etme olasılığı da mevcuttur. Hangi dinin veya hangi mezhebin insani kirletmelere ne oranda maruz kaldığını belirlemekse, bu çalışmanın konusu değildir. Doğuştan ahlaktan İslam'a. 20. yüzyılın ikinci yarısında ve 21. yüzyılın başlarında, özellikle modern psikoloji ve bilişsel bilimler alanlarında yapılan çalışmalar, sağlıklı bütün insanların ahlaki bir sistemi öğrenecek ve uygulayacak zihinsel donanıma doğuştan sahip olduklarını göstermiştir. Oysa 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın ilk yarısında yaşamış birçok ünlü ve etkili düşünür, ahlaki yapıların oluşmasında doğuştan gelen özelliklerin etkili olduğunu inkar etmiş veya görmezden gelmişlerdir. Örneğin ünlü sosyolog Durkheim, insanların doğuştan gelen özelliklerinin mevcut olmadığını, bireylerin doğasını sosyal faktörlerin biçimlendirdiğini ifade etmiştir. 20. yüzyıl psikoloji çalışmalarında önemli bir etkisi olan davranışçılığın kurucularından John Watson, kendisinin bebekken alıp yetiştireceği bireyleri dilediği gibi şekillendirebileceğini söylemiştir. Watson'ın bu yaklaşımının altında doğuştan gelen özellikleri dışlayan, bireyin şekillenmesini sadece eğitime bağlayan bir anlayış vardı. Ahlakın doğuştanlığı, Noam Chomsky'nin doğuştan dille ilgili görüşlerine benzemektedir. Chomsky'ye göre bebekler, zihinlerinde doğuştan var olan özellikler sayesinde dil konuşma gibi zor bir kabiliyeti edinirler. Chomsky, dil ve ahlak arasında doğuştan olmak ve değişik dillerle değişik ahlaki yapıların varlığıyla uyuşmak gibi hususlarda benzerlikler olduğunu ifade etmiştir. Chomsky'den esinlenen psikolog Mark Hauser, zihnimizde doğuştan evrensel ahlaki gramer bulunduğunu şöyle ifade etmektedir. Evrensel ahlaki gramer, insanların ahlaki sistemler inşa etmesini olanaklı kılan ilkelerin ve parametrelerin uygunluğu hakkında bir teoridir. O, birbirinden farklı çeşitli ahlaki sistemler inşa edilmesini sağlayan bir alet takımıdır. Gramer veya ilkeler toplamı diye nitelendirebileceğimiz bu yapı sabittir, fakat bunun çıktısı olan ahlaki sistemler, mantıki imkanlar çerçevesinde sınırsızdır. Çocukken hissettiğimiz bir arzuya bağlı olmadan ve bir akıl yürütme süreci olmaksızın, sezgisel olarak nitelenebilecek bir şekilde dili konuşma yeteneğini kazandığımız ve daha sonra gramer üzerinde düşünmeden sezgisel olarak dili kullandığımız gibi, bebekler daha konuşmaya başlamadıkları dönemde bir yetişkinin ancak temel ahlaki kavramları kullanarak gerçekleştirebileceği değerlendirmeleri sezgisel olarak gerçekleştirirler ve daha sonra yetişkinlik döneminde de birçok ahlaki yargılama sezgisel olur. Her sağlıklı insanın özünde çok kompleks olmalarına karşı çok rahat bir şekilde iyi kötü, doğru yanlış, adaletli adaletsiz gibi ahlakın temelini oluşturan kavramları kullanması, bunları kullanma yeteneğinin insanların içine doğuştan işlenmiş olduğunu göstermektedir. Çocukların doğuştan ahlakla ilgili temel değerlendirmeler yapmalarını olanaklı kılacak zihinsel donanıma sahip olduklarını gösteren birçok deney de yapılmıştır. Örneğin, ahlakı mümkün kılan en önemli özelliklerimizden biri empatidir ve yapılan deneyler yeni doğan bebeklerde bile empati özelliğinin temellerinin mevcut olduğunu göstermektedir. Yapılan birçok farklı deneyde, yeni doğanlara diğer bebeklerin ağlamaları dinletilince ağlamaya başladıkları, stresli olduklarını gösteren yüz ifadeleri sergiledikleri ve emzirme oranlarının değiştiği saptanmıştır. Bu reaksiyonların gerçekten ağlamaya karşı mı, gelen sese karşı mı olduğunun anlaşılması için, yeni doğanlara aynı şiddette başka sesler, sentetik ağlama ve kendi ağlamalarının kaydı dinletilince ise, diğer bebeklerin ağlamalarına gösterdikleri reaksiyonu göstermemişlerdir. Paul Bloom, konuşma öncesi dönemdeki bebeklerle yaptığı özenle tasarlanmış deneylerle, bu bebeklerin yaşamlarının daha ilk yılında ahlakla ilgili doğuştan özelliklerinin gözlendiğini ortaya koyan bir psikologtur. Bloom, bu deney sonuçlarının Sigmund Freud, Jean Piaget ve Lawrence Kohlberg gibi ahlakla ilgili doğuştan özelliklerimiz olmadığını söyleyen birçok ünlü psikoloğun yanıldıklarını gösterdiğine dikkat çekmektedir. Bloom, iyi ve kötü algısının bir şekilde insanın varlığına içkin olduğu gözükmektedir diyerek, deneysel veriler temelinde boş levhacı zihin görüşüne karşı çıkan psikologlara bir örnek teşkil eder. Çok küçük yaştan itibaren çocuklarda adalet, iyi kötü ile ilgili değerlendirme yapabilecek bir kapasitenin mevcut olduğunu gösteren deneyler, kuklalar kullanmak suretiyle yapılmıştır. Örneğin bir deneyde bir kukla iki kukla ile top oynayacak ve diğer bir kukla topu alıp kaçacak şekilde bir senaryo bebeklere seyrettirildi. Bu mızıkçı kukla bebeklerin önüne getirilince bebeklerin adaleti uygulamaya kalkışıp mızıkçı kuklayı cezalandırdıkları, örneğin kuklanın kafasına elleriyle vurdukları durumlar gözlenmiştir. İyinin ödüllendirilmesinin ve kötünün cezalandırılmasının adalet kavramı açısından da önemli bir yeri vardır. Bebeklerin bu hususta doğuştan bir eğiliminin olup olmadığını test etmek için başka deneyler de yapılmıştır. Böyle bir deneyde 21 aylık bebekler iyi ve kötü kuklaların olduğu bir deney ortamında gözlemlendi. Bu ortamda 21 aylık bebekler kuklalara ödül olarak bir şeyler verebilecekleri veya ceza olarak onlardan bir şeyler alabilecekleri bir duruma sokuldu. Bebeklerden bir şey almaları istendiğinde kötü kukladan aldıkları, vermeleri istendiğinde ise iyi olana verdikleri gözlemlendi. Diğer bir deneyde ise 8 aylık bebekler iyi kuklaya ödül verenleri bu kuklayı cezalandıranlara tercih ettiler. Daha da ilginci, kötü kuklayı cezalandıranları bu kuklayı ödüllendirenlere tercih ettiler. Yakın dönemde yapılmış, insanların doğuştan ahlakla ilgili bir kapasiteye sahip olduğunu gösteren bilimsel yayınlarla ortaya konulmuş yüzlerce deney mevcuttur. Fıtrat Delilleri kitabımda insan türüne has bu doğuştan ahlaki kapasitenin varlığının en iyi şekilde Allah'ın bu kapasiteyi yaratmış olmasıyla açıklanabileceğini ifade eden doğuştan ahlak delili argümanımı savundum. Bunu savunurken özellikle insan türüne has ahlaki farkındalığın olmasına ve ancak Allah'ın varlığıyla doğuştan kapasitemizin olduğu bir ahlaki sistemin rasyonel temel bulabileceği hususlarına atıfta bulundum. Burada Allah'ın varlığı için ileri sürülen bu delilin, aynı zamanda Allah'ın göndereceği ahlaki sistemleri ihtiva eden dinler olması gerektiği için de delil olduğuna dikkat çekeceğim. Bunu bir argüman formatında şöyle ifade edebilirim. 1. Evreni ve insanları yaratan bir Allah'tır. 2. İnsanlar doğuştan ahlaki özelliklere sahiptirler. 3. Bu doğuştan ahlaki özellikler ancak Allah'ın ahlaki buyrukları varsa rasyonel temel bulabilir. 4. Doğuştan ahlaki özelliklerin ancak Allah'ın ahlaki buyrukları varsa rasyonel temel bulacak olması, Allah'ın insanları kendi ahlaki buyruklarına uyacak bir fıtratta yarattığı anlamını taşımaktadır. 5. Allah'ın ahlakla ilgili buyruklarının insanlara ulaşmasında mevcut tek alternatif dindir. 6. Allah, insanları ahlaki buyrukları olan dinlere uyacakları fıtratta yaratmıştır. 7. Sonuçta Allah'ın din gönderdiği görüşü, göndermediği görüşüne tercih edilmelidir. Şimdi sırasıyla argümandaki maddeleri inceleyelim. Birinci maddede ifade edildiği gibi evreni ve insanı yaratan bir Allah olduğunu daha önceden dikkat çektiğim argümanlar temelinde savunuyorum. İkinci maddede ifade edildiği gibi insanların doğuştan ahlaki özellikleri olduğunu gösteren modern psikoloji ve bilişsel bilimler alanında birçok çalışma mevcuttur. Bunların birazına önceki satırlarda dikkat çektim. Fıtrat Delilleri kitabımda ise daha geniş olarak bu konuyu ele aldım. Üçüncü maddede ifade edilen husus bu argümanı anlamada kritik öneme sahiptir. Bazıları bu argümana bu noktadan itiraz etmek isteyecektir. Bu yüzden bu hususu aşağıda daha detaylı ele alacağım. Dördüncü önermenin doğruluğu, üçüncü önermede belirtildiği gibi doğuştan ahlaki özelliklerin Allah'ın buyruklarının varlığını gerektirdiği tespit edilince ufak bir analizle bile anlaşılabilir. İnsanlar doğuştan, fıtrattan gelen sezgilerine göre eylemde bulundukları gibi, insanların doğuştan, fıtrattan gelen bir özelliği de rasyonalitenin varlığı ve eylemlerde etkili olmasıdır. Hem doğuştan ahlakla ilgili özelliklerimizin hem de rasyonalitemizin yaratıcısının aynı Allah olduğunu hatırlayalım. O zaman Allah'ın doğuştan ahlakla ilgili özelliklerimizin ancak kendisinin buyrukları varsa rasyonel temel bulacak şekilde insanları yaratmış olması, insanları kendisinin buyruklarına uyacak şekilde yaratmış olması demektir. İnsan doğuştan Allah'ın buyruklarına uyacak bir fıtrata sahiptir. Beşinci önermenin doğruluğu ise dünyadaki durumla ilgili gözlemimizden anlaşılmaktadır. Allah'ın ahlakla ilgili buyruklarının insanlara ulaşması için en uygun yol, hatta tek alternatif dindir. Teker teker insanlara Allah'ın buyruklarının ulaşmadığını hepimiz mevcut durum olarak biliyoruz. Nitekim Allah'ın ahlakla ilgili buyrukları olduğuna inanarak belli eylemleri gerçekleştirenlerin hemen hepsi teist dinlerin bağlılarıdır. Allah'ın buyruklarını insanlara ulaştırmada din kurumuna alternatif hiçbir müessese mevcut değildir. Dördüncü ve beşinci önermeleri bir arada düşündüğümüzde, altıncı önermenin doğruluğu apaçık bir şekilde kendini göstermektedir. İnsanın Allah'tan gelecek ahlaki buyruklara göre yaratılmış olması ve Allah'tan ahlaki buyrukları ulaştırma hususunda dine alternatif bir kurumun gösterilemeyecek olması, insanın Allah'ın ahlaki buyruklarını ileten dine uyacak şekilde yaratıcısı tarafından yaratıldığı anlamına gelmektedir. Bu, insan fıtratının dine göre biçimlendirilmiş olması anlamını taşımaktadır. Allah'ın insanların yaratılışına, fıtratına yerleştirdiği özelliklerin dini gerektirmesi, Allah'ın gözlerimizi dine çevirdiği anlamını taşır ve Allah'ın yolladığı dinin olması gerektiği görüşünü Allah'ın din göndermediği görüşünden daha rasyonel kılar. Allah'ın ahlaki buyruklarını insanlara ulaştıran din olarak en uygun alternatif İslam'dır. Şimdi doğuştan sahip olduğumuz ahlaki özelliklerimizin neden ancak Allah'ın ahlaki buyruklarının olmasıyla rasyonel temel bulduğunu inceleyelim. Ahlaki bir sistemin Allah inancı ve Allah'ın buyrukları olmadan işlemesi pratikte elbette mümkündür. Fakat en önemli özelliklerinden birisi bağlayıcılık olan ve insanların şahsi çıkarlarından gerektiğinde fedakarlık yapmalarını gerektiren yasalardan oluşan ahlaki sistemlerin Allah'ın buyrukları olmadan rasyonel temeli olamaz. Burada rasyonel temelle kastım, ahlaki eylemi iyi olarak nitelemenin veya bu eylemi gerçekleştirmenin ve gerektiğinde şahsi çıkardan vazgeçmenin akılcı bir temeli olmasıdır. Nitekim birçok ünlü ateist felsefeci de bunu tespit etmiştir. Örneğin, Allah olmadığında ahlaki değerlerin doğruluk değeri kalmayacağına Nietzsche ve Sartre gibi ünlü ateist filozoflar dikkat çekmiştir. Nietzsche'nin şu sözlerinden bunu anlayabiliriz. Ondan temel bir kavramı, Allah'a inancı çekip aldığınızda bütününü mahvedersiniz. Artık zorunlu hiçbir şey elinizde kalmaz. Onun ancak Allah'ın varlığı doğruysa bir doğruluk değeri olabilir. O, Allah'la ayakta durur, Allahsız çöker. Nietzsche ve Sartre, Allah'ın yokluğunda ahlaki değerlerin rasyonel temeli olamayacağını anlamışlardır. Çağımızın en önemli ateisti Richard Dawkins ise, başkalarına merhamet duymamızın Darwinci hatalar, mutluluk veren değerli hatalar olduğunu ifade etmiştir. Ateist bir dünya görüşünün içerisinde sahip olduğumuz doğuştan ahlaki özelliklerin illüzyon olarak anlaşılması gerektiğini, ünlü materyalist ateistler Michael Ruse ve Edward Wilson'ın şu sözlerinden de anlayabiliriz. Ahlak bize ortak hareket etmemiz için genlerimiz tarafından yutturulan bir illüzyondur. Hiçbir dış temeli yoktur. Ahlak, evrim tarafından oluşturulmuştur fakat onun tarafından temellenmemektedir. aynı Macbeth'in hançeri gibi gerçekte var olmadan önemli bir amaca hizmet etmektedir. İllüzyondan bahsederken ahlakın hiçbir şey olmadığını ve tamamen bir hayal ürünü gibi düşünülmesi gerektiğini savunmuyoruz. Macbeth'in hançerinin tersine ahlak, insan türü tarafından paylaşılan bir illüzyondur. Ahlakın objektif bir temeli yoktur. Fakat biyolojik yapımızı bizi öyleymiş gibi düşünmeye sevk etmektedir. Bazı felsefeciler, Stoacıların ve Herbert Spencer'ın yaptığı gibi doğadaki durumlardan ahlakla ilgili reçeteler çıkartmışlardır. Thomas Henry Huxley, Spencer'ın doğanın taklit edilmesi gerektiğine dair Stoacılığın nasihatını kötü bir şekilde uyguladığını düşünür. Huxley, yaşam mücadelesinin gerçekten de doğada büyük işler başardığını, fakat toplumun ahlaki gelişiminin evrendeki süreçleri taklit etmeye dayanmadığını, tersine bu süreçlere karşı koymaya dayandığını ifade eder. Doğada ne olup bittiğini veya insanın doğuştan taşıdığı ahlaki özelliklerin neler olduğunu belirleyerek, Spencer gibi ahlakla ilgili reçeteler çıkartanlar olduğu gibi erdemi doğaya karşı durmakta Huxley gibi bulanlar da olabilir. Sadece amaçsız, bilinçsiz ve ahlaka karşı umursamaz doğaya referansla bu anlayışlardan birini diğerine tercih etmenizi sağlayacak felsefi açıdan geçerli bir kriter gösterilemez. Doğuştan sahip olduğumuz ahlakla ilgili özelliklerimiz bize ahlakla ilgili konularda olmalı fikri vermektedir. Oysa bu doğuştan özelliklerimiz bir materyalist ateist açısından sadece doğadaki amaçsızca ve bilinçsizce olanların ürünüdür. Burada David Hume'un olandan olmalı çıkartılmaya kalkıldığında kendini gösteren sorunla ilgili ünlü tespitini hatırlamalıyız. Hume, doğada olan ve olmayanı tarif eden olgularla ilgili ifadelerden ahlak alanındaki neyin olmalı veya neyin olmamalı olduğuna dair bildirimlere geçişin mantıken meşru olmadığını ifade etmiştir. Burada önemli bir hususun aydınlatılmasını gerekli buluyorum. Birçok kimse arasındaki ayrıma yeterince dikkat etmemiş olsa da ahlaki eylemlerle ilgili iki ayrı açıklama gerektiren iki ayrı sorunu çözmek gereklidir. Birincisine olandan iyi çıkarma problemi, ikincisine iyiden eylem çıkarma problemi adlarını veriyorum. Literatürde birçok kişi olandan olmalı çıkartma problemi diye tek bir soruna odaklanmış, aslında bu sorunun içinde ahlakla ilgili iki ayrı sorunun olduğu yeterince fark edilememiştir. Ahlaki sistemin rasyonel bir temeli olması için cevaplanması gereken iki dev soru şunlardır. Birinci problem, iyi olan nedir şeklinde ifade edilebilir. Bu problem değerlerle ilgilidir. İkinci problem, iyi olana göre eylemde bulunmak neden gereklidir şeklinde ifade edilebilir. Bu problemler eylemlerle ilgilidir. Doğuştan sahip olduğumuz iyilik kötülükle ilgili sezgilerimiz üzerine düşündüğümüzde, iyilik kötülüğün şahsi çıkarlar ve tutkuların üstünde ontolojik bir statüye sahip olduğunu anlarız. Bu ahlakla ilgili en temel hususlardan birisidir. Materyalist ateist paradigma içinde iyilik kötülükle ilgili sezgi, tesadüfi süreçlerle oluşmuş olan nükleotitler gibi biyokimyasal yapılara, bunlarsa evreni oluşturan temel kuvvetlere veya itme çekme ve dalga parçacık olmak gibi özelliklere dayanmaktadır. Bunlarda ise şahsi çıkarlar ve tutkular üzerinde bir değere sahip, iyilik kötülük hakkındaki sezgimize rasyonel temel bulunamaz. Doğal olarak bunun sonucunda Rus ve Wilson gibi ateistler bu sezgilerimizi illüzyon olarak görmüşlerdir. Ateist ontolojide doğal süreçlerin ve tesadüflerin bileşimiyle oluştuğu düşünülen insanın, hayvandan farklı ahlaki bir varlık olmasını temellendirecek rasyonel bir temel gözükmemektedir. Bu yüzdendir ki Nietzsche biraz önce aktarılan alıntısında onun ancak Allah'ın varlığı doğruysa bir doğruluk değeri olabilir. O Allah'la ayakta durur, Allahsız çöker demişti. Deistlerse Allah'ın neyin iyi, neyin kötü olduğu hususunda insanlarla bir iletişim kurmadığını düşündükleri için onlar da Allah'la iyi olan arasındaki bağı ve neden insanın iyi olanı gerçekleştirmesi gerektiğini temellendiremezler. Doğuştan ahlaki yapı bir ahlaki sistem edinmeyi mümkün kılsa da rasyonel temeliyle beraber bir ahlaki sistem sunmaz. Allah'ın ahlaki buyrukları bildirmesi olmadan ahlakla ilgili sezgilere göre neyin iyi neyin kötü olduğunu belirlemenin Allah'ın bir isteği olduğundan kimse emin olamaz. Deistler için de iyi ve kötü, ateistler için olduğu gibi rasyonel bir temelden yoksundur. Örneğin birisinin yüklü miktarda parasını düşürdüğünü, bunu bizim bulduğumuzu, parayı iade etmezsek hayatımızın geri kalanını çok rahat geçireceğimizi ve bu parayı aldığımızı hiç kimsenin kesinlikle bilemeyeceğini düşünelim. Toplumsal bir yaptırımın kesinlikle mümkün olmadığı bu durumda, ahlakla ilgili ilk teorik açıklama neyin iyi kötü olduğunu bilmek için gereklidir. Gerek a priori, akıl yürütmeye dayanan Kantçı deontolojik bir ahlaka, gerek tüme varımsal bir akıl yürütmeye dayanan yararcı bir ahlaka atıflar yaparak parayı iade etmenin iyi, etmemenin kötü olduğunu savunanlar olabilir. Fakat bahsedilen yaklaşımlar deontolojik kuralların veya yararcı yaklaşımın neden iyi olduğunu açıklayamamakta, yani ahlaki sistemlerinin temellerini rasyonel şekilde inşa edememektedirler. İyi, insanların çıkar hesaplarının üzerinde olan bir standarttır. Ahlakı otonom gören Kantçı sistemde, insanların tüm insanların akıllarını göz önünde bulundurarak ulaştıkları bir ahlaki standardı yine akıllarıyla yapacakları çıkar hesaplarının ve arzularının üzerine çıkarmamalarının rasyonel temeli gözükmemektedir. Neden herkesin kendi çıkarlarını gerçekleştirmesi veya tutkularının kölesi olunması değil de başka akıllarında göz önünde bulundurulmasıyla çıkarsanan koşulsuz buyruğa uymak iyidir temel sorusunun cevabı, Kant'ın ahlakı otonom gören sisteminde yoktur. Materyalist ateist bir kişinin yararcı ahlaka atıfla iyi kavramını temellendirmeye kalkması ihtimalini de ele alalım. Doğuştan ahlaki özelliklerimizi tesadüfen oluşmuş doğal süreçlerin sonucu görenlerin, bunları illüzyon olarak gördükleri gibi rasyonelitemizi tesadüfi süreçlerin sonucu olarak görenlerin, insanların ortak rasyonelitesinden çıkartılacak değerlere uymasıyla ilgili gereklilik bağlayıcılık hislerini de illüzyon olarak görmeleri gerekir. Neden kendi en çok mutluluğumuzu değil de en çok kişinin en çok mutluluğunu düşünmeyi iyi olarak nitelemeliyiz gibi yararcı ahlakın temelleri açısından çok önemli bir soru da rasyonel bir cevaptan yoksundur. Deist paradigma içerisinde de Allah'ın bizden ahlakla ilgili beklentilerini bildirmemesine rağmen böyle beklentileri olduğunu düşünmek için bir temel yoktur. Allah bildirmişse, neden koşulsuz buyruğa veya yararcı ahlak hesaplamalarına göre hareket etmemizi Allah'ın istediğini düşünelim. Allah'ın bildirdiği buyrukları olduğuna atıf yapmadan, a priori akıl yürütmeyle de, tümevarımcı akıl yürütmeyle de, çıkarsanan hiçbir sistem, iyi kötü sezgisinin gerektirdiği yüksek standarda rasyonel temel sunamaz. Allah'tan gelen ahlaki buyrukları insanlara ileten İslam, bilinçli, her şeyi yaratan, her şeyi bilen Allah'ın buyruklarını insanlara aktarır ve bu, ahlaka mükemmel bir temel sunar. İyi kötüyle ilgili sezgilerimizin ihtiyaç duyduğu rasyonel temel için bundan iyisi düşünülemez. Eğer Allah'ın bildirimlerine dayanan böyle bir temel olmazsa, iyiyi çekici ve yüce olarak algılamamız ve şahsi çıkarların üzerine çıkarmamız, sadece biyolojimizin bize oynadığı bir oyuna dönüşür. Yani iyi ile ilgili algımız rasyonel temelsiz biyolojik bir olaya, adeta mide guruldaması statüsünde bir olguya dönüşür. Fiziğin tarif ettiği maddi dünyada iyinin gereği olan yüceliği sağlayacak hiçbir unsur yoktur. Fakat bilinçli bir varlık olan Allah'ın buyruklarını bildirmesiyle bağlantısı kurulunca iyi kavramı ihtiyacı olan yüceliğe kavuşur ve illüzyon olmaktan kurtulur. Ahlak, nihai temelini en iyi şekilde Allah'ın iyiliğinde bulmaktadır. Bu ise Allah'ı iyi olarak tanıtan dinin benimsenmeye layık bir din olduğunu gösterir. İslam bu gereği yerine getirir. Doğuştan sahip olduğumuz özellikler bizi ahlaki değerleri olan bir varlık olmaya yöneltir. Ahlaki değerlerimizin rasyonel temel bulmasıysa bu değerlerin Allah'ın buyruklarıyla buluşmasıyla mümkündür. Allah'la rasyonel temel bulmuş ahlak arasındaki bağlantıyı ancak Allah'tan gelen buyrukları ileten bir din kurabilmektedir. Bu konudaki mottolarımı ontoloji ahlakı belirler ve ahlak rasyonel temeline ancak dinle kavuşur şeklinde ifade edebilirim. Kısacası doğuştan sahip olduğumuz ahlakla ilgili yapımızın gereği olan ahlaki değerlerin benimsenmesi ancak Allah'ın bildirdiği buyrukların olmasıyla rasyonel temel bulmaktadır. Allah'a inanan birisi için bu beklenir bir şeydir. Çünkü Allah, insanın benliğini yarattığı için, insanın benliğinde ancak Allah'ın buyruklarını bildiren bir sistem varsa, rasyonel temel bulacak özelliklerin olma sebebi, insan benliğini Allah'ın göndereceği dine yöneltecek şekilde düzenlemiş olmasıdır. Allah'ın ahlaki buyruklarını din aracılığıyla bildirdiğine atıf yapmayanlarınsa, ahlaki değerlere rasyonel bir temel bulması mümkün değildir ve insanın fıtratında ancak Allah'ın buyruklarıyla buluşursa rasyonel temeli olacak böyle bir yapının bulunma sebebini açıklamak için tatmin edici bir cevapları yoktur. Ahlakla ilgili ikinci sorun iyi eylem problemidir. Önceki satırlarda iyi kötünün Allah'ın buyrukları mevcut olmadan temellendirilemeyeceği ele alındı. Fakat deontolojik veya yararcı veya herhangi bir yaklaşımla iyiliğin kötülüğün temellendirilebildiğini bir an için kabul edelim. Bu durumda bile iyi kötü olanın neden eyleme sebep olması gerektiği gibi temel bir soru cevapsız kalmaktadır. Yere düşen parayı sahibine iade etmenin iyi olduğunu kabul eden biri, eylemi gerçekleştirmesi gerekirken bu parayla hayatının sonuna kadar rahat yaşamayı seçmesinin daha rasyonel olduğunu düşünüp, iyiliğin yapılmasının belli bir sezgisel çekiciliği olsa bile paraya sahip olmanın çekiciliğini ağır basıp parayı kendisine alabilir. Bahsedilen doğuştan ahlaki özellikler veya çeşitli kültürlerin verdiği eğitimin şekillendirmesi elbette parayı iade etmeyi sağlayabilir ve birçok zaman sağlamaktadır. Ama bu eylemin rasyonel temeli Allah'ın buyruklarına atıf yapmayan sistemlerde gösterilemez. Örneğin Kantçı deontolojik ahlaki yasalarla eylemde bulunan bireyin çıkar hesaplarını bir kenara bırakmasını rasyonel kılacak bir temel ortaya konulamamıştır. Kişi pekala kendi zihninden çıkan bir yasanın bağlayıcılığını çıkarları için reddedebilir. Milci, yararcı bir ahlakın koyduğu kritere göre eylemde bulunmaya davet edilen bireyin en çok kişinin en çok mutluluğu gibi bir kritere göre değil de kendi mutluluğuna göre hareket etmeyi daha rasyonel görebileceğini düşünürsek, yararcılığın iyi kriteri kabul edildiğinde de bu yaklaşımın neden eyleme sebep olması gerektiği hususunda rasyonel bir temel bulunamaz. Diğer yandan İslam'a göre her şeyimizi borçlu olduğumuz, her şeyden haberdar, her şeyi bilen, her şeye kudreti yeten ve ahiret yaşamında insanların dünyevi eylemlerine karşılık veren bir Allah'ın ahlaki buyrukları mevcuttur. Allah'ın ahlaki buyruklarına atıf yapmayan sistemlere dayanarak olandan olmalıya geçmek mümkün değilken, Allah'ın buyruklarından olmalıya geçmek mümkündür. Çünkü İslam, bağlayıcı buyruklar verebilecek meşru bir otorite olan Allah'ı ve O'nun ahlaki buyruklarını insanlara iletmektedir. Böylece bağlayıcı buyruklara yani olmalı alanına temel bulunmaktadır. Allah'a her şeyi borçlu olmamız veya Allah'ın ahirette yaptıklarımızın karşılığını verecek olduğuna dair beklenti, eylem için rasyonel temel ve motivasyon sağlar. Fıtratımıza içe bakışla bakarsak, minnettarlık, mutluluk ve korkulardan kurtulma duygularımızın bizim eylemlerimizde nasıl belirleyici olabildiklerini rahatça görebiliriz. Allah'ın her şeyi bilen olması ve her şeye gücü yetmesi Allah'a güvenmemize ve hiçbir insanın görmediği ve çıkarlarımıza en aykırı durumlarda bile ahlaki buyrukları yerine getiren eylemlerde bulunmamıza rasyonel temel sunar. Ahlakın uygulanmasında sadece uygulanan kuralların doğru olup olmaması değil, kuralları empoze edenin kim olduğu da önemlidir. Bir kurala karşı tavrımız sadece onun içeriğine değil, aynı zamanda o kuralı buyuranın kim olduğuna bağlıdır. Buradaki argümanın en önemli özelliklerinden birisi ahlakın Allah'la ilişki kurmasıdır. O zaman buradaki argümanın gereği, ahlakla Allah arasında gerekli ilişkiyi kurmadan ahlaki kuralları koyan sistemleri elemektir. Kısacası İslam, meşru otorite sunarak ahlakın bağlayıcı özelliğine hem rasyonel, hem motivasyonel, hem de ahlaki doğuştan özelliklerimizle uyumlu bir temel sunmaktadır. İlaveten, otoriteye itaatle ilgili sezgilerimizin de doğuştan gelen özelliklerimizden biri olduğunu, yakın dönemdeki bilimsel çalışmaların gösterdiğine dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Ontoloji, ahlakı belirler cümlesiyle ifade ettiğim ilke, iyi eylem problemini çözmeyi de sağlar. Bu ontolojiyle buluşma ancak din üzerinden mümkün olduğu için bu ilke din ahlakı belirler şeklinde de okunmalıdır. İslam'ın ontolojisinin merkezindeki Allah, geri kalan varlıklarla mukayese edildiğinde geri kalan varlıkların ontolojik statüsünün Allah'a göre çok düşük olduğu gözükür. Bu yüzden bu ontoloji Allah'ın buyrukları yanında tüm varlıklardan gelen taleplerin, çıkarların ve tutkuların önemsiz olduğu bir ahlak sistemi sunmaktadır. başkalarının taleplerine, çıkarlarımıza ve tutkularımıza rağmen ahlaki gereği yerine getirmemiz gerektiğini söyleyen doğuştan ahlaki özelliklerimiz, ancak Allah'ın buyrukları mevcutsa illüzyon olmaktan kurtulur. Doğuştan ahlaki özelliklerimizin talebi, ahlakın illüzyon olmamasıdır. Buysa Allah'ın ahlaki buyruklarına doğuştan muhtaç olacak bir yaratılışla var edilmiş olduğumuz anlamını taşır. Muargümana göre benimsenmesi gerekli dinin önemli bir bölümünün ahlak alanıyla ilgili olması gerektiğine göre bu din, ahlaki sorumluluğunu gereğince yerine getirenler ve getirmeyenlerle ilgili açıklamalarda bulunmalı ve bunlar arasında ayrım yapmalıdır. Bu dünyada yapılan birçok ahlaki iyiliğin ve kötülüğün karşılıksız kaldığı hepimizin gözlemidir. Allah'ın buyruklarını yerine getirenlerle bunları çiğneyip zulüm yapanlar arasında bir fark olmaması düşünülemez. Doğuştan içimize yerleştirildiğini gördüğümüz adalet duygusu, adaletin yerini bulmasını talep etmektedir. Bu dünyada adaletin sağlanmaması ise, bu dünyadan sonraki bir dönemde, kısacası ahiret olarak nitelediğimiz alanda adaletin sağlanmasını gerektirir. O zaman benimsenmesi gereken dinin, adaletin sağlanması ve ahiret gibi önemli konularda gerekli açıklamaları yapması beklenir. İslam, bu özellikleri en mükemmel şekilde taşımaktadır. Zihnimizde beraberce var olan doğuştan ahlaki sezgilerimiz ve rasyonalitemiz gibi farklı temel özelliklerimizin arasındaki uyum, ancak İslam'ın ortaya koyduğu paradigma içerisinde mümkündür. Fakat ateist ve Allah'ın buyruklarını ilettiği sistemleri reddeden paradigmalarda bu uyum sağlanamaz. İyi kötü, doğru yanlış, adaletli adaletsiz gibi doğuştan sahip olduğumuz ahlakın temel kavramları, Allah'ın buyruklarıyla karşılaşınca bu buyrukları kavrayabilmemizi ve uygulayabilmemizi sağlar. Bu buyrukların gereği olan ahlaki bir sisteme sahip olmamızı mümkün kılar. Allah'ın buyruklarının varlığı ise doğuştan ahlakla ilgili özelliklerimizi illüzyon olmaktan kurtarır. İslam, modern psikoloji ve bilişsel bilimlerin varlığını gösterdiği doğuştan ahlaki yapımızın rasyonel bir temel bulması için tutarlı bir sistem sunmaktadır. Doğuştan ahlaki özelliklerimiz adeta üstünde kilit olan bir kapıya benzer ve bu kapıyı açacak anahtar Allah'ın buyruklarının varlığıdır. Bu kilidin bu anahtarı gerektirmesi, bu anahtarın varlığının bir delilidir. İslam bu anahtarın adıdır. İslam bu buyrukları içeren ve insanlara ulaştıran dindir. Allah'ın buyruklarının insanlara iletilmiş olması gerektiğini, yani Allah'ın gönderdiği dinin olması gerektiğini reddedenlerin cevap vermesi gereken çetin soru şudur. Neden yaşadığımız bu dünyada bizim doğuştan sahip olduğumuz ahlakla ilgili özelliklerimizin rasyonel temeli olması için Allah'ın ahlaki buyruklarının olması gereklidir? Soru şöyle de sorulabilir. Neden insan benliğinde ancak Allah'ın buyrukları varsa rasyonel temeli olacak yapılar mevcuttur? Doğal süreçleri Allah'ın araçsal sebepleri olarak görenler için, doğal süreçlerin oluşturduğu insan fıtratının gözümüzü bu doğal süreçleri araçsal sebepleri olarak kullanan Allah'ın buyruklarını ileten bir sisteme çevirmesi oldukça rasyonel bir beklentidir. Fakat ateistler ve deistler, fıtratımızda mevcut ahlaki özelliklerimizin İslam'ın önemli içeriklerinden biri olan Allah'ın ahlaki buyruklarına gözlerimizi çevirmesinin rasyonel bir açıklamasını yapamazlar. Burada sunulan argüman aynı zamanda İslam'ın hükümlerine, Kur'an'ın içeriğine, Hazreti Muhammed'in yaşantısına karşı getirilen birçok itiraza karşı en temel cevap niteliğindedir. İslam'ın, Kur'an'ın hükümlerine, insan hayatını ilgilendiren uygulamalarına, Peygamberimizin yaşantısına karşı itirazlar getirildiğine hepiniz tanıklık etmişsinizdir. Bu itirazlar İslam'da şu husus şu şekilde neden veya şu husus niye Kur'an'da şu şekilde belirtilmiş veya Hazreti Muhammed neden şunu şöyle yaptı veya benzer kalıplarda dile getirilmektedir. Bunlar İslam'ın, Kur'an'ın ahlak anlayışına karşı itirazlardır. Öncelikle bu şekilde itirazlara cevap vermek için neyin İslam olup olmadığını doğru belirlemek gerekmektedir. Birçok sorunun cevabı bu hususun doğru şekilde gerçekleştirilebilmesine bağlıdır. Uzun ve tartışmalı bir konu olan bu hususla ilgili konulara bu kitapta girmeyeceğim. Bunun yerine İslam'da, Kur'an'da olup da ahlak alanıyla ilgili itiraz edilen herhangi bir hususa X diyeceğim. İslam'ın, Kur'an'ın ahlakla ilgili içeriğiyle ilgili duyduğunuz herhangi bir itirazı bu X yerine koyabilirsiniz. Kur'an'daki ahlakla ilgili bir hususa ilkeye itiraz edenler, aşağı yukarı şöyle demiş olmaktadırlar. Şu X hususu Kur'an'da var ama aslında kötü. Kur'an eğer Allah'tansa bunun Kur'an'da olmaması gerekir. Veya X hususu aslında iyidir ama Kur'an buna karşı. Kur'an Allah'tan olsaydı buna karşı olmaması gerekirdi. Kur'an'a karşı yapılan ahlaki itirazlar bu iki kalıptan birine sokulabilir. Burada sunulan argüman dikkatli şekilde değerlendirilirse bu yaklaşımları geçersiz kıldığı anlaşılır. Bir şeyi objektif olarak yani herkes için geçerli olacak şekilde iyi veya kötü olarak niteleyebilmek için bu nitelememizin bireyi ve toplumu aşan bir temeli olması gerekir. Ancak böylesi objektif bir zemindeki niteleme üzerinden ahlaki bir itiraz dile getirilebilir. Burada sunulan argümanda gördük ki ancak Allah'ın buyrukları varsa ahlaki nitelemelerimizin bir temeli olabilir. Hemen hepimizin kötü olarak nitelendireceği Hindistan'daki sati geleneğini ele alalım. Hindistan'da yaygın olan ve 19. yüzyılda yasaklanan bu geleneğe göre kocalarının ölümünden sonra kadınlar yakılmaktaydı. Eğer bireyi ve toplumu aşan ahlaki buyrukları empoze eden meşru bir otorite yoksa belki ahlaki sezgilerinize göre bu uygulamaya kötü diyebilir ve yasaklanmasına taraftar olabilirsiniz. Ama bu iddianıza bile rasyonel temel bulamazsınız. Nitekim burada sunulan argümanla ancak Allah'ın buyrukları varsa ahlakın rasyonel temeli olacağı gösterildi. Fakat o zaman eğer ancak Allah'tan gelen buyruklar ile ahlaki bir hüküm rasyonel temel buluyorsa, Allah'tan gelen herhangi bir buyruğa atıf yapmadan X'i iyi veya kötü olarak niteleyerek dine yönelik ahlaki bir itirazda bulunmanın rasyonel zemini yoktur. Bu şekilde itirazda bulunanlara şu hususun iyi, şunun kötü olduğunu söylüyorsun, bunları hangi rasyonel temele dayanarak söylüyorsun diye karşı itirazda bulunun, iyi ve kötü kavramlarına yani ahlaki iddialarına rasyonel bir zemin bulamayacakları için iddiaları geçersiz olacaktır. Kısacası, sübjektif veya bir kültürün sonucu olan ahlaki yargılara Allah'ın buyruklarına atıf yapmadan dayanarak herhangi bir ahlaki iddiada bulunulamaz. Hele hele bunlardan yola çıkarak Allah'ın buyrukları eleştirilemez. Ancak Allah'ın diniyle rasyonel temel bulan ahlaki yasalardan hareketle nasıl din eleştirilebilir? Bu yaklaşımı sergileyenler ciddi bir mantık hatası yapmaktadırlar. Buna çalıntı kavram mantık hatası denmektedir. Ancak Allah'ın buyruklarına atıfla rasyonel temeli olabilecek ahlaki yargılara dayanarak Allah'ın buyrukları eleştirilemez. Rasyonel temeli olmayan ahlaki iddialar, bir kişinin içli köfte, bir kişinin sushi beğenmesi gibi bireysel veya toplumsal beğenilerin ötesine geçemez. Bir itirazın hareket noktası olamaz. Bu yüzden İslam'ın Kur'an'ın içeriğine getirilen söz konusu itirazların rasyonel temeli yani geçerliliği yoktur. Akıldan İslam'a. Günlük hayata dair çok basit birçok davranışta en üst seviyede bilim ve felsefede akıl seviyesinde gerçekleştirilir. Fakat bizi biz yapan en temel özelliklerimizden olan akıl üzerine ciddi şekilde düşünenler çok azdır. Felsefenin en zorlayıcı konuları birçok kişiye göre Big Bang gibi doğa bilimleriyle ilgili olanlar veya ideal devlet yönetiminin nasıl olması gerektiği gibi çok tartışmaya sebep olmuş olanlardır. Oysa bize içkin, bizi biz yapan, her gün deneyimlediğimiz fakat üzerine birçoğumuzun bir an bile düşünmediği akıl, irade, bilinç gibi fenomenler hakkında felsefe yapmanın bahsedilenlere göre çok daha çetin olduğunu söylersem herhalde şaşıranlar olacaktır ama birçok felsefeci de bana katılacaktır. Birçok kişi herkes sahip olduğu, herkes kullandığı, en alimde olduğu gibi en cahilde de olduğu için bu özellikleri adeta sıradan görür. Oysa akıl, irade, bilinç gibi fenomenler üzerine dikkatlice düşünerek bu yanlıştan kurtulabilir ve bu evrenin en ilginç yapılarının hepimizin sahip olduğu bu fenomenler olduğunu anlayabiliriz. Fıtrat Delilleri kitabımda aklın varlığının en iyi şekilde ezeli akılla açıklanabileceğini dile getirdim. Burada aklın Allah tarafından yaratıldığının anlaşıldığını varsayarak aklın varlığından hareketle dinle de ilgili sonuçlara varılabileceğine dikkat çekeceğim. Allah'ın varlığını anladıktan sonra kendisindeki akıl özelliği üzerine düşünen bir kişinin karşısına çıkacak önemli soru şudur. Allah insanlara neden şahit olduğumuz potansiyeliyle bir akletme özelliği vermiştir? Akletme özelliğimiz sayesinde günlük yaşamımızı sürdürürüz. Gerekli gıdaları alır, yırtıcı hayvanlara yem olmak gibi tehlikelerden saklanırız. Fakat akletme özelliğimizin derecesi, yaşamımızı sürdürme becerisini sağlamanın çok üzerindedir. Uzaya uydu yollamayı, Higgs parçacığını bulmayı, asal sayıların sonsuz adette olduğunu ispatlamayı ve aklın kendisi üzerine düşünebilmeyi mümkün kılan bir akıl seviyesi. Salt bu dünyada yaşamayı sağlamaya yetecek bir akıl seviyesinin çok üzerindedir. Böylesi bir akıl seviyesi sayesinde ilahiyat alanını ilgilendiren soyut konular hakkında ve ölüm karşısındaki durumumuz gibi varoluşsal sorunlar hakkında da düşünürüz. Aklımızın sahip olduğu bu müthiş potansiyel, aklımızın bize salt bu dünyada yaşamımızı sürdürebilmek için verilmediğini gösterir. Aklı üzerinde düşünen kişi, salt aklıyla nereden geliyoruz ve nereye gideceğiz gibi en temel sorulara cevap bulamayacağını, fakat aklı aşan bu sorulara cevap vermesi mümkün olan, yaratıcının cevaplarını içeren bir sistem aracılığıyla, aklın cevabını aradığı bu sorulara cevap bulabileceğini de anlar. Yani akıl, kendi sınırlarını anladığında, aklı aşanları da içeren bir sistem olarak, yaratıcının mesajlarını içeren bir dinin olup olmadığına gözlerini çevirmek durumundadır. Sonuçta dinin varlığı, aklı aşan varoluşsal önemi yüksek sorunların varlığından dolayı umulur, fakat aynı zamanda dine ulaşacak olan da akıl olduğu için din akılla çelişmemekte durumundadır. Kısacası inanılmaya layık din, aklı aşanları ihtiva ederken akılla çelişmemelidir. Aklı aşmakla akılla çelişmek önemli şekilde farklıdır. Bu fark şöyle bir örnekle tarif edilebilir. Uçağın motorunu ve uçağın nasıl uçtuğunu anlamayan biri için uçağın uçuşu aklı aşkındır ama uçağın uçması gerektiğini kimse gösteremeyeceğinden burada akılla çelişen bir durum yoktur. Fakat 3 ile 5'in toplamının 10 olduğu söylenirse bu akılla çelişir ve cevabın 8 olduğu gösterilip çelişki ortaya konulabilir. Kısacası inanılmaya layık din aklı aşan cevapları ihtiva etmeli ve bu dinin verdiği cevaplar akılla çelişkili olmamalıdır. Bu dine alternatif hiçbir din veya başka bir sistemse bu dinden daha başarılı bir şekilde açıklamalar sunamamalıdır. İslam'ın bu şartları en iyi şekilde sağladığını rahatlıkla söyleyebilirim. Bize hediye edilmiş en önemli özelliklerimizden biri olan aklımızın bizi dinlerle ilgili şu iki önemli soruda en iyi açıklama formatında bir sonuca ulaştırabileceği kanaatindeyim. 1. Allah'ın din göndereceği beklentisi, göndermeyeceği beklentisinden daha rasyonel midir? 2. Eğer birinci soruya cevap olumluysa, mevcut dinlerden hangisi tercih edilmelidir? Bu kitabın birçok yerinde dikkat çekilen gerekçeler, Allah'ın din göndereceği beklentisinin, göndermeyeceği beklentisine neden tercih edilir olduğunu göstermektedir. Bu kitapta ortaya konulanlara göre ilk sorunun cevabı evettir. Bu kitapta ortaya konulanların mevcut dinlerden neden İslam'ın seçilmesi gerektiği için de yeterli delili gösterdiği kanaatindeyim. Önceki iki başlıkta bir dinin doğal arzularımıza cevap vermesinin ve doğuştan ahlaki özelliklerimize rasyonel temel oluşturmasının, o dini benimsenmeye layık bir din olduğunun anlaşılmasına katkı sağladığını gördük. Şimdi bunlara ilaveten doğuştan her insanda olan akıl özelliğiyle mevcut din alternatifleri içinde en çok uyumlu olan aklı çalıştırmanın dine katkı yapacağını belirten, böylece bu kadar temel bu özelliğimizi dışlamayan dinin böyle olmayanlara tercih edilir olduğu yargılarına ulaşabiliriz. Kur'an, yüzlerce ayetinde aklı çalıştırmayı öğütleyerek, akla hiçbir dünya dininde olmadığı kadar önem atfeder. Kur'an'ı bir kez okuyan bir kimse bile bu mesajı alacaktır. Bakara Suresi 164. Elbette göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün ard arda gelmesinde, insanlara yararlı şeylerle yüklü olarak denizde yüzüp giden gemilerde, Allah'ın gökten indirip de ölü haldeki yeryüzünü canlandırdığı suda, onlara her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgarları ve yerle gök arasında emre tabi bulutları yönlendirmesinde aklını kullanan bir toplum için deliller vardır. İradeden İslam'a. Fıtratımızın bizi biz yapan diğer önemli bir özelliği irade sahibi olmamızdır. İrade, felsefenin birçok dalının ve dinlerin yanı sıra nöroloji, psikoloji, bilişsel bilimler gibi alanlarda da önemli bir odak konusu olmuştur. Fıtrat Delilleri kitabımda insandaki iradenin varlığının reddedilemeyeceğini ve en iyi ezeli iradeyle açıklanabileceğini dile getirdim. Burada irademiz üzerine yapılacak bir tefekkürün dinle ilgili sonuçlara da ulaştıracağını göstermeye çalışacağım. İslam'a göre bu dünya bir imtihan dünyasıdır ve bu dünyada kişinin gerçekleştirdiği iyi ve kötü eylemler, ölümden sonraki ahiret hayatında karşılıklarını bulacaklardır. Bu dünyanın bir imtihan yeri olduğu iddiası İslam'ın en temel görüşlerinden birisidir. İmtihan olmak ancak iradenin varlığıyla anlamlıdır. Eğer kişinin iradesi yoksa, yaptıkları bir kayanın bir tepeden aşağı yuvarlanmasına benzer. Böyle bir durumda ise yuvarlanan bir kayaya bir din gönderilmesi ne kadar anlamsız görünüyorsa, iradesiz insanlara da bir dinle teklifte bulunulması o kadar anlamsız gözükecektir. Ayrıca bir kayayı belli şekilde yuvarlandığı için ödüllendirmek veya cezalandırmak ne kadar anlamsız gözüküyorsa, iradesiz insanları eylemlerinden dolayı ahirette ödüllendirmek veya cezalandırmak da benzer şekilde anlamsız gözükecektir. İnsanların iradesiz olduğu düşünülünce sadece ahirette değil, bu dünyada da bir ödüllendirme veya cezalandırma anlamsızlaşır. Örneğin yüzlerce kişiyi zevk almak için öldüren bir sadistle yüzlerce kişinin hayatını kurtaran fedakar bir insan arasında fark kalmaz. Kısacası, dinin gönderilmesi ve ahiret hayatının olması gibi İslam açısından merkezi inançlar insanlarda iradenin var olmasıyla alakalıdır. Ayrıca dünyada neden kötülük olduğu gibi din felsefesi açısından önemli bir soruya karşı getirilen açıklamalar içerisinde, İnsanların iradeye sahip olmalarının sonucunda iyi ve kötü arasında tercihte bulunabildikleri, irade sahibi olmak gibi önemli bir özelliğin bedelinin ise ortaya çıkan ahlaki kötülükler olduğu ön plana çıkan açıklamalardandır. Fıtrat Delilleri kitabımda ortaya koyduğum gibi iradenin var olduğunu ve iradenin varlığının en iyi açıklamasının Allah tarafından verildiği görüşü olduğunu anlayan fakat henüz dinlerle ilgili kararını vermemiş bir kişiyi hayal edelim. Bu kişi Allah'ın varlığını ve kudretini anlayınca Allah'ın isterse irade vermeyebileceğini, böylece insanın doğru olanı yapmasının da hata yapmasının da söz konusu olamayacağını anlar. Bunun üzerine bu şahıs, neden insanların iradeleriyle hem doğru olanı hem yanlış olanı seçebilecekleri bir yapının içerisindeyiz diye kendi varlık nedenini sorgulamaya kalktığında bu dev önemdeki soruya İslam'ın verdiği imtihan için cevabının hiçbir alternatifi yoktur. Allah'ın neden imtihan ettiğini sorgulayanlar olmaktadır. Ama bunlara, eğer Allah bizi imtihan etmek için yaratmadıysa niye yarattı? Veya Allah bizi imtihan ettiği için irademizle iyi ve kötü arasında tercihte bulunabileceğimiz bir dünyanın içinde olduğumuz açıklamasına karşı alternatif açıklamanız nedir sorularını sorduğumda, alternatif ciddi bir cevap veremediklerine defalarca tanık oldum. İsterseniz siz de deneyin. Buna sizin de tanıklık edeceğiniz kanaatindeyim. Kısacası Allah'ın varlığı ve iradenin varlığı gösterilince, İslam'ın önemli bir iddiası olan imtihan olmamız için bu durumun oluştuğu açıklaması alternatifsizdir. Mülk Suresi 2. O, hayatı ve ölümü sizi imtihan etmek için yarattı. Böylece hanginizin eylemlerinin daha güzel olduğu ortaya çıkmaktadır. O yücedir, bağışlayandır. Bilinç ve benlikten İslam'a. Fıtrat Delilleri kitabımda ortaya koyduğum akıl, irade deliliyle olduğu gibi bilinç ve benlik deliliyle varılan en önemli sonuçlardan bir tanesi, aklın, iradenin, bilinç ve benliğin ezeli unsurlar olduğu, sonradan insan gibi akıl, irade, bilinç ve benlik sahibi olanlarınsa ezeli, akıllı, iradeli, bilinçli varlığın yani Allah'ın vermesiyle bu unsurlara sahip olduklarıdır. Bu husus dinler hakkında yapılacak değerlendirmeler açısından da çok önemlidir. Öncelikle Budizm gibi veya bazı New Age öğretiler gibi yaratıcıya sistemlerinde hiç yer vermeyen dinlerin ve öğretilerin İslam'a alternatif olamayacakları anlaşılmaktadır. Ezelden beri akıl, irade, bilinç sahibi olan ve sonradan olan varlıkların ortaya çıkmasına sebep olan ezeli varlık o kadar önemlidir ki, bu ezeli varlığa sistemlerinde merkezi rol vermeyen dinlerin, öğretilerin ve hayat tarzlarının elenmesi gerekir. İnanılmaya ve takip edilmeye değer bir dini tespit ederken sorulması gereken iki soru şunlardır. 1. Bu din akıl, irade, bilinç sahibi Allah'tan bahsediyor mu? 2. Bu din Allah'a sisteminde merkezi bir yer veriyor mu? İslam bu kriterleri en güzel şekilde karşılamaktadır. Böyle olunca diğer fıtrat delilleriyle beraber bilinç ve benlik delili de gözümüzü İslam'a çevirmektedir. Bilinç ve benlik delilinde ortaya konulanlardan hareketle, Uzak Doğu kaynaklı kimi öğretilerde bazı New Age dinlerde ve bazı Sofi kaynaklarda kendini gösteren, Tanrı ile evreni özdeşleştiren, Tanrı kavramını belirsizleştiren, panteist ve panteistimsi olarak nitelendirilebilecek öğretilerinde benimsenecek alternatif olmaktan elenmesi gerektiği sonucu ortaya çıkmaktadır. Bunlar da Allah enerjidir veya Allah evrendir veya Allah hepimiziz gibi söylemlerle farkında olunarak veya olunmayarak Allah belirsiz, sıfatları olmayan, adeta içi boşaltılmış bir varlık gibi tarif edilmektedir. Bu aslında öyle bir boşaltmadır ki ortada Allah'ın kaldığını söylemek bile çok zordur. Burada ezeli unsur, teizmin akıllı, iradeli, bilinçli varlığından daha çok materyalizmin amaçsız, iradesiz, farkındalıksız maddesine benzemektedir. Allah'la madde arasındaki en önemli farkları anlatmamız istense, öncelikle Allah'ın akıl, irade, bilinç ve benlik gibi sıfatlarına atıf yapılacaktır. İslam'ın her şeye, her alana hakim, evrenin tüm madde ve enerjisinin ve canlılarının yaratıcısı olan Allah inancıyla ezeli unsuru bu şekilde anlamak arasında ciddi bir fark vardır. İslam'da Allah enerjinin yaratıcısıdır denilince, Allah'ın iradesiyle, bilinçli bir şekilde evrenin kökeni olan enerji ve maddeyi yarattığı söylenmektedir. Fakat Allah enerjidir gibi ne anlama geldiği belirsiz söylemlerle, Allah'tan aklı ve iradesi olmayan, evrendeki oluşumları bilinçle gerçekleştirip gerçekleştirmediği belirsiz bir varlık gibi bahsedilmiş olmaktadır. İslam'da yaratıcı ile yaratılan arasında önemli bir ontolojik fark vardır. Fakat panteist ve panteistimsi öğretilerde buradaki sınır belirsizdir. Bir şeyin planlanmış ve tesadüfi olmayan süreçle ortaya çıkması demek, bilinçli bir zihnin kendi öznelliğindeki mevcut bir gaye ile söz konusu şeyin ortaya çıkmasını iradesiyle sağlaması demektir. Panteist ve panteistimsi öğretilerin tanrı anlayışlarındaki en önemli eksikliklerden biri budur. Bilinci olan, gayelerini gerçekleştiren, iradesiyle yaratan bir tanrı anlayışını açık seçik ifade etmezler. İnsanın akıl, irade, bilinç ve benlik gibi özelliklerinin ezelden biridir, bu özelliklere sahip Allah tarafından yaratılmış olduğunu söyleyen Fıtrat Delilleri kitabımda sunduğum argümanlar, panteist ve panteistimsi yaklaşımlara karşı İslam dininin bilinçli Allah görüşünü desteklemektedir. Bir önceki bölümde neden insanların iradeleriyle hem doğru olanı hem yanlış olanı seçebilecekleri bir yapının içerisindeyiz diye sorulduğunda, monoteist dinlerin imtihan için cevabının alternatifsiz olduğunu gördük. İmtihan ancak irade varsa anlamlı olduğu gibi, iradenin varlığından ancak bilinç ve benlik varsa söz edilebileceğini hatırlayalım. Bilinçli olmayan bir varlığın irade göstermesi düşünülemeyeceği gibi, bir benliğe ait olmayan bir irade de düşünülemez. İradenin varlığının bilinç ve benliğin varlığına bağımlı olduğunu hatırlayıp bu sefer soruyu şu şekilde soralım. Neden bilinç ve benlik sahibi olduğumuz bir dünyadayız? Madem irade ancak bilinç ve benlikle anlamlıdır ve iradenin Allah tarafından verildiği anlaşıldıktan sonra önceki başlıkta iradenin neden var olduğunun en iyi açıklamasının imtihan için olduğu sonucuna vardık, bilinç ve benliğin Allah tarafından verilmesinin en iyi açıklama olduğu sonucuna ulaştıktan sonra, bilinç ve benliğin neden var olduğu sorusunun cevaplarından biri de imtihan için olmak durumundadır. Böylece İslam, paradigmasının temel unsurlarından imtihan olgusuyla iradenin varlık nedenine olduğu gibi bilinç ve benliğin varlık nedenine de bir açıklama sunmaktadır. İradenin bilinç ve benliğin Allah tarafından verildiğinin farkına varma, beraberinde yapılan eylemlerin sorumluluğunu almaya da götürür. Allah'ı inkarı, yaratıcımıza nankörlüğü, insanlara kötülüğü bilinçli ve iradeli varlıklar olarak seçebileceğimiz gibi, Allah'a yönelmeyi, yaratıcımıza şükrü ve insanlara iyiliği de tercih edebiliriz. Bu kadar farklı alternatifler içerisinde seçim yapabilecek irade, bilinç ve benliği veren, bu kadar farklı tercihleri seçecek eylemlerden sorumlu da tutmuştur. Bu dünyanın imtihan dünyası olmasıyla kastedilen de budur. Bu dünyadaki eylemlerimizden yaratıcımızın bizi sorumlu tuttuğunun anlaşılması, bu dünyadaki iyi ve kötü eylemlerin bu dünyada karşılıklarını almadıkları olgusuyla birleşince bizi ahiret hayatıyla ilgili beklentiye götürür. Nitekim İslam'ın Allah'ı tanıtmaktan sonraki en temel mesajının ahiret yaşamının varlığını haber vermek olduğu rahatlıkla söylenebilir. Böylece bilinç ve benliğin neden var olduğu sorusuyla ilgili tefekkürde bizi İslam'ın paradigmasının temel unsurları olan imtihan ve ahiretle buluşturmaktadır.